Ayrım 16.
Oğlu ona, bu gece Sait de Stoyan yemeğe gelecekler. Sen de Gülizar da bizimle beraber yemek yiyeceksiniz dediği vakit ustanın yüzüne ters ters bakmış. Bu da nesi? Demişti. Hani ben anaları sayılırım, başımı örter çıkarım yanlarına. Ama genç karını... Usta hemen cevabı yapıştırmıştı. Gülizar da onların kardeşi sayılır ana. Herkes karısını kardeşi sayılır diye erkeklerin arasına kapı koyuveriyor mu? Nuri gülmüştü. Her vakit herkese uyulmaz ana. Ana cevap vermemiş, mutfağa giderken humurdanmıştı yalnız. Sen bilirsin, karı senin. Söz gelirse sana gelir. Sofrada Ömer, Stoyan'ın yanına oturdu. Gülizar, usta ile Sait'in arasındaydı. Ustanın anası Ömer'in yanında. Sait konuşmadan, iki yanına bakmaksızın yemek yiyor. Kadınla erkek arasında tam müsavat prensibini aklıyla kabul ettiği halde, bu bir yabancı kadınla, bir arkadaş karısıyla ilk yan yana oturuşu olduğu için sıkılıyor, düşünüyor. Savra adında bir tütün ustası vardır. Beş vakit namazında bir adam. Fakat tütün depolarında çalışan kadınların arasındadır. Eğer şimdi o burada olsa herhalde böyle sıkılmazdı. Ustanın anası odaya girdiği vakit Sait gibi Stoyan da koca karının elini öpüp alnına konmuştu. Bulgar'ın bu hareketi ustanın anası üzerinde öyle müthiş bir tesir yaptı ki şimdi sofrada yalnız ikisi konuşuyorlar. Stoyan ustanın babasını soruyor. Neden öldüğünü merak ediyor. Yemekten sonra Sait yavaş yavaş açıldı. Cebinden bir kitap çıkardı, Gülizar'a uzattı. Bunu size getirdim yenge, dedi. Ana isminde bir roman. Geceleri okursunuz. Nur Usta atıldı. Sahi, dedi. Gülizar, anayı anama oku da bakalım hoşlanacak mı? Usta'nın anası kitap filan dinleyecek halde olmadığını söyledi. Fakat işe Stoyan da karıştı. Niçin anacığım, dedi. Sen hepimizden gençsin, sağlamsın. Usta'nın anası kendisini anacığım diyen Bulgar gavuruna şefkatle baktı. Peki, dedi. Gelinim okusun, dinlerim. Ömer de dinlemeye talip oldu. Ben de dinleyeyim. Stoyan amca olmaz mı? Olmaz mı Stoyan amca? Ömer, Stoyan amca sözünü öyle kolaylıkla, öyle sevinçle söylüyordu ki, ustanın anası koca gavura büsbütün ısındı. Hele koca gavur, kalın sesiyle Balkan türküleri, Rumeli havaları söylemeye başlayınca, ustanın anası Gülizar'ın odada yabancı erkekler arasında olduğunu bile unuttu. Çünkü ustanın babası da Rumeliydi. Ve rahmetli, gençliğinde bazı geceler böyle türküler söylerdi. Koca gavur türkülerini bitirdiği vakit, ustanın anası ağlıyordu. Sait sordu. Ne ağlıyorsun teyze? Eski günler geldi aklıma oğlum. Nuri küçük bir çocuk gibi sokuldu anasına. Eski günler geçti ana, dedi. Sen yeni günleri düşün. Güzel günler göreceğiz daha. Ustanın anası içine çekti. Memlekete gavur girdi. Artık güzel günleri. Sözünü bitiremedi. Memlekete gavur girdi diye Stoyan'ın yanında söze başladığından utandı. Sait, Stoyan'ın yüzüne bakarak güldü. Sonra ustanın anasına, ''Aldırma söyle teyze'' dedi. ''Stoyan gavur değildir.'' Ustanın anası hayretle sordu. ''Nasıl, Müslüman mı?'' Stoyan, ''Ne gavurum ne Müslüman anacığım'' dedi. ''Memlekete giren gavurlara ben de senin kadar kızıyorum. Hani elimde olsa hemen şimdi topunu boğarım. Ama gavurun da gavur olduğu gibi Müslümanın da gavuru olur. Değil mi anacığım?'' Ustanın anası Stoyan'ın ne yavurum ne Müslüman demesinden hiçbir şey anlamadı ama son sözlerine hak verdi. Daha bir hayli zaman şuradan buradan konuşarak geç vakite kadar oturdular. Misafir gittikten sonra usta anasına sordu. Nasıl ana? Anası başını iki yana sallayarak, Sait de öteki de terbiyeli çocuklar dedi. İkisine de kanım ısındı ama mahallede bu yaptığımız iş duyulursa. Usta ile yalnız kaldıkları vakit Gülizar ezilip büzülerek, Nuri dedi. ''Sana bir şey soracağım. Sor bakalım. Ben anlamıyor değilim. Siz bir şeyler yapıyorsunuz. Bazı geceler odada konuşurken kapıdan dinliyorum sizi. Bir şey anlamıyorum. Ama bir şeyler yapmak istiyorsunuz gibi geliyor bana.'' Usta Gülizar'ın gözleri içine baktı. ''Evet.'' dedi. ''Ne yapıyorsunuz?'' Gülizar bunu öyle belli bir korkuyla sormuştu ki usta ''Korkma Gülizar.'' dedi. ''Kötü bir iş yapmıyoruz. Hırsız kumpanyası falan kurmadık. Bilakis hırsızlara karşı...'' ''Polis mi yazıldınız?'' Usta kahkahalarla güldü. Gülizar gücendi. ''Ne gülüyorsun?'' Usta gülmesini zor zapt etti. ''Hayır Gülizar.'' dedi. ''Polis yazılmadık. Nasıl anlatayım sana?'' ''Ha, Sait sana bir kitap verdi ya. İşte onu oku.'' ''Evet onu oku bir kere. Sonra konuşuruz.'' Ana romanını her gece okuyordu. Kitabın Türkçesi çok lukatlı. Ustanın anası ve Gülizar birçok kelimeyi anlamıyor. Ustaya soruyorlar. Fakat bütün bu karışık Arapça ve Acemce kelimelerin arasından ışıldayarak akan bir su var ki onu görüyor. Sesini duyuyorlar. Romandaki insanlarla ahbap olunmuştur. Zaman zaman Gülizar'a öyle geliyor ki oda kapısı açılacak ve içeri onlardan biri girecektir. Ustanın anası en çok anayla meşgul. Bu gavur kokanasını kendine yakın buluyor. Gülizar kahramanlardan bazen birisini, bazen ötekini Nuri'ye benzetmektedir. Evde ana romanının yaptığı inkılaplardan birisi de şu oldu. Eskiden ustanın anası da Gülizar da Sivastopol'dan, Kırım'dan, Odessa'dan kaçıp gelen Ruslara acıyordular. Ustanın anası sokakta nişanlıların ışıltısına gömülerek dikilen çatal sakallı Moskov paşalarını gördükçe "Düşmez kalkmaz bir Allah, vah vah, ne hale girmiş koca Moskov vezir vüzerası" diyordu. Şimdi artık onlara acımıyor. "Oh olsun" diyor. "Sürüm sürüm sürünsünler. Moskov milletine çektirdiklerinin ağı çıkıyor işte." Bir sabah usta evden çıkarken Gülizar'a "Bu akşam saat 7'de beni Kadıköy vapur iskelesinde bekle" dedi. "Yalnız dikkat et. Beni görünce yanıma gelme. Beni uzaktan gör. Gördüğünü de belli etme. Anladın mı? Sonra peşim sıra şöyle 40-50 adımdan yürü. Yolda yanıma gelme. Anladın mı? Peçeni sıkı sıkıya ört. Hiç açma. Anladın mı? Ben bir cigara yakınca sen döner tramvaya binersin, eve gelirsin. Anladın mı?" Gülizar hem anladı hem anlamadı. Sadece "Peki" diye cevap verdi. "Dediklerini Elif'e Elif'ine yaparım." Ve gerçekten de Nuri'nin dediklerini Elif'e Elif'ine yaptı. Niçin böyle yaptığını düşünmemeye çalışarak kocasını ta Beyazıt'a kadar takip etti. Nuri Beyazıt'ta bir tütüncü dükkanının önünde durdu. Cigara aldı. 100 adım kadar yürüdü. Sonra döndü, bir cigara yaktı. 2 saat sonra usta eve geldiği vakit Gülizar'ı çoktan dönmüş, mutfakta bulaşıkları yıkar buldu. Gülizar sordu. "Karnın aç mı?" "Hayır, yukarı odaya gel." Odada buluştukları vakit ilk söze başlayan usta oldu. "Bir dükkandan cigara aldım. Dikkat ettin mi?" "Evet." "Oraya bir daha gitsen bulabilir misin?"
"Bulurum."
"Âlâ." Gülizar meraktan çatlıyordu fakat hiçbir şey sormamak lazım geldiğini seziyor. O gece yine ana romanı okunurken Gülizar kendini de romandaki kadın kahramanlardan birisine benzetti. Usta ertesi akşam Gülizar'a şimdiye kadar onun duymadığı bir sesle "Yarın öğle üstü o tütüncüye gidersin" dedi. "Peçeni açma. Yalnız dikkat et. Dükkanın önünde başka müşteri olmasın. Anladın mı?"
"Anladım."
"Âlâ. Tütüncüye dersin ki sizde Hasan Bey'in emanetleri varmış. Onları almaya geldim. Anladın mı? O sana bohça gibi bir şey verecek. Onu alırsın, dönersin, vapura binersin. Kadıköy'de inersin. Fenerbahçe'ye gidersin. Dur bakalım. Kaç vapuruyla? 3:30'da köprüden kalkan vapurla. Fenerbahçe'ye arabayla git. Tam Fener'in orada bir salıncak vardır. Onun dibinde otur. Ömer'i beraber al. Anam da gelsin sizinle. Evden zeytinyağlı dolma filan yapın. Ben anama söyledim. Ama Ömer'le anam tütüncüye gelmesin. Vapurda beklesinler seni. Anladın mı?"
"Anladım."
"Hani Fenerbahçe'ye gezmeye gitmiş olacaksınız. Sonra bizim Stoyan oralara gelecek. Sizin yanınızdan geçecek. Gidip bir yere oturacak. O oturunca Ömer'in eline tütüncüden aldığın bohçayı ver. Şöyle nazarı dikkati celbettirmeden Stoyan'a gönder. He. Sonra ben bu gece eve gelmeyeceğim. Anlaşıldı mı?"
Gülizar biraz yavaşça "Anlaşıldı" dedi.
Usta işin pek anlaşılmadığını sezdi. "Tekrar et bakalım" dedi. "Şimdi ne yapacaksın?"
Gülizar tekrar etti. Bir iki yerini usta yeni baştan anlattı.
Gülizar'la ustanın arasında geçen bu konuşmadan 2-3 gün sonra Kuvayi İhtilafiye zabıtası Fenerbahçe civarıyla Pendik arasında kamp kuran müstemleke askerlerinin çadırları yakınlatılan ve bunları İstanbul'u işgale değil, kendi memleketlerini işgal eden emperyalist devletlere karşı harekete çağıran beyannameler dolayısıyla harekete geçmişti. Beyannameler müstemleke askerlerinin kendi yerli dillerinde ve İngilizce, Fransızca yazılmıştı. 34. Yine kolsuz Ahmet. Kapının çalınması ustayı şaşırttı. Çünkü vakit geçti ve kapıyı çalan ne Sait ne Stoyan olabilirdi. Bir hafta beyanname işinin arkası alınıncaya kadar birbirlerini görmemeye karar vermişlerdi. Odada anası, Gülizar ve usta oturmuşlardı. Ana romanının 2. cildini okuyorlardı. Ömer minderde uyuyor. Kapı bir daha çalındı. Usta kadınlara, "Siz Ömer'i alıp içeri odaya girin. Ben kapıya bakarım" dedi. Gelen kolsuz Ahmet'ti. İlk geldiği geceden beri bir daha görünmeyen, 3 gün sonra gelirim dediği halde gelmeyen kolsuz Ahmet.
Usta, kolsuz Ahmet'i odaya alıp karşılıklı oturdukları vakit onun sarhoş olduğunu sezdi. Kolsuz Ahmet sarhoştu fakat sarhoşluğunu belli etmemeye çalışıyor. "Gelemedim," diyor. "Affedersin usta, işim çıktı." "İş buldun demek." "Daha bulamadım ama arıyorum da iş aramak, işte olmaktan çok vaktini alıyor insanın." Usta cevap vermiyor, susuyorlar. Ahmet bir aralık ayağa kalkıyor. "Birdenbire üşüdüm usta," diyor ve pencereleri kapatıyor. Yine susuyorlar. Fakat usta 10 dakika içinde Ahmet'in sıcaktan bunalmasına, sonra üşümesine şaşıyor. Sarhoş diye düşünüyor. Susuyorlar. Söze ilk başlayan Ahmet oluyor. "Arkadaşlar yok galiba bu gece." "Hangi arkadaşlar?" "Şu adı neydi, unuttum. Bulgar'la, adı neydi?" Duruyor. Usta cevap vermemiştir. Devam ediyor. "Hani canım şu senin Bulgar arkadaş. Tu Allah belasını versin. Adı gelmiyor aklıma bir türlü. Ötekisi Sait'ti değil mi?" "Evet." "Sait nerede çalışır be usta?" Usta yalan söylüyor. Yalan söylemek her nedense kolsuz Ahmet'ten Sait'in nerede çalıştığını gizlemek lüzumunu duymuştur. "Hiçbir yerde çalışmıyor. Şimdi o da boşta." "Eskiden nerede çalışırdı?" Odaya girerken usta lambayı yere koymuştu. Sonra orada unutmuştu. Ahmet'in gölgesi büyük bir örümcek gibi duvarda kımıldanmaktadır. Ustanın gözüne bu koca örümcek ilişiyor ve tek gözünü kendi de farkına varmaksızın kırparak Ahmet'e "Niye sordun?" diyor. "Sait'in eskiden nerede çalıştığını ne diye öğrenmek istiyorsun?" Ahmet gülüyor. "Hiç," diyor. "Merak bu ya. Yoksa ne diye soracağım? Merak bu ya." Yine susuyorlar. Nuri Usta Ahmet'i göz hapsine aldı. Dikkat ediyor. Eski günlerin çocuk, delikanlı, daha sonra hastanede, daha sonra da dükkandaki Ahmet'i ile şimdi karşısında duran adam arasında öyle büyük bir fark var ki. Çocuk Ahmet neşeliydi. Taşı en uzağa atandı. Gururluydu. Delikanlı Ahmet neşeliydi. Mahallede komşu kızların gözlerini kafeslerin arkasına toplardı. Gururluydu. Dükkandaki Ahmet neşesini kaybetmişti. Sarhoştu. Fakat gururu vardı. Daha doğrusu bütün eski Ahmetlerdeki şey gurur değildi pek. Bir acayip, izzeti nefis fazlasıydı. Şimdiki Ahmet'in neşesi yok. Daha doğrusu zorla neşeli gözükmeye çalışıyor. Fakat işin asıl tuhafı şimdiki Ahmet'te o gururla izzeti nefis fazlası arasındaki şeyden bir gölgenin bile kalmamış olması. Şimdiki Ahmet sırıtıyor, yılışıyor. Usta bu gözlerle karşılaştıkça yüzünde, ellerinde yapışkan, sulu bir şeylerin dolaştığını duyuyor gibi. Kovalanan geyik nasıl her kımıldanan dalın arkasında bir kaplan gözünden işkillenirse, kovalanan adam da öyledir. Ve Nuri Usta artık kovalanan adamlardan biridir. Kovalanan adam da şüphe bir prensip haline gelir. Nuri Usta birdenbire, deminden beri Ahmet'ten şüphelenmekte olduğunu idrak etti. Sebep? Yok. Daha doğrusu sebepler teker teker o kadar küçük, o kadar ehemmiyetsiz ki her biri başlı başına sebep değil. Fakat bir araya gelince de gözle görülür, elle tutulur olmuyorlar. Fakat şüphenin havasını yaratıyorlar. Ahmet sordu. Niye öyle daldın ustacığım? Ustası ikindi. Hayır dedi. Daldığım falan yok. Seni dinliyorum. Anlat bakalım. Ha, iş arıyorsun değil mi? Evet. Usta kelimelerin üstüne basmamaya çalışarak alelada bir şey soruyormuş gibi. Nerelere başvurdun? Dedi. Ahmet birdenbire cevap veremedi. Usta tekrar sordu. Malum ya her işte yapamazsın. Nerelerde iş aradın? Birçok yerlerde. Mesela? Şirket-i Hayriye'de. Şirket-i Hayriye'de mi? Ne iş aradın orada? Bekçilik, kapıcılık falan. Ha, demek vapurlarda, atölyelerde falan değil de dairede. Öyle mi? Ahmet'in yüzü güldü. Evet dedi. Sen de söyledin ya, tek kolla fabrikalarda, atölyelerde falan iş vermezler. Dairelerde iş aradım. Seyri sefahine de başvurdum. Sonra artık sayıyordu. Birçok daire isimleri birbiri peşine Nuri Usta'nın önünden geçtiler. Ahmet nihayet. Hala iş bulamadık ama dedi. Sustu ve sonra yavaşça ilave etti. Şu senin Sait'in, sonra neydi onun adı, şu Bulgar'ın bildikleri bir yerde bana iş bulunmaz mı acaba? Belki sen bugünlerde göremezsin onları. Hiç olmazsa şu Bulgar'ın adresini versen de bana. Ona da gidip bir başvursam. Olmaz mı? Olur. Nuri Usta olur dedi ve Ahmet'in yüzüne baktı. Ve öyle sandı ki Ahmet sevincinden haykırmamak için kendini zor tutmuştur. Nuri Usta olur diye tekrar etti. Fakat sen gavurdan insana hayır gelmez diyordun. Hatta onu evime sokmamı bile doğru bulmuyordun. Ne çabuk fikrini değiştirdin. Ahmet bir şeyler söylemeye, itiraz etmeye hazırlanırken usta ayağa kalktı. Geldi, onun karşısına dikildi. Ahmet, dedi. Mehtep arkadaşıyız. Mahalle arkadaşıyız. İkimiz de vaktiyle esnaflık ettik. Övünmek için söylemiyorum. Elimden geldiği kadar sana dostluk etmeye de çalıştım vaktiyle. Fakat sebebini sorma bana. Artık seninle ahbaplık etmek istemiyorum. Belki aldanıyorum. Belki şimdi sana bunları söyleyerek enayilik ediyorum ama şüpheleniyorum senden. Hem de bu gece. Demin birdenbire şüphelendim senden. Ahmet kıpkırmızı yerinden fırladı. Benden şüpheleniyorsun ha? Diye bağırdı. Benden, benim gibi bir işçiden, bir arkadaştan. Bağırma Ahmet. Öyle bağırıyorsun ki daha çok şüpheleniyorum. Anladın mı? Şimdi daha çok şüpheleniyorum senden. Söyle bakayım, demin pencereyi niçin açtın? Ahmet kekeledi. Hava almak için. Sonra niçin kapadın? Üşüdüm. Yalan söylüyorsun Ahmet, yalan söylüyorsun. Aşağıda dışarıda sokakta birileri vardı. Onlara işaret verdin değil mi? Ahmet yine avaz avaz bağırdı. Hayır, vallahi billahi kimseye işaret vermedim. Ne diye işaret vereyim? Nur Usta bir an düşündü. Sonra kendi kendine konuşur gibi söylendi. Sait'le o ismini unuttuğum Bulgar'ın burada olup olmadıklarını, burada bir şeyler yapıp yapmadığımızı anlamaya gelmiştin. Boş bir baskın yapıp bizi ürkütmektense seni kullanmak, emin olduktan sonra içeri dalmak daha akıllıca olurdu. İçeride kimseyi görmeyince... Usta sustu. Ahmet sapsarı. Usta, defol dedi. Seni ne hale getirdiklerini bir düşünebilsen. Bir kolun kesildi, dilencilik ettirildin, yan kesiciliğe düştün, uşak oldun ve bunların hepsi açlık seni bu hale getirmek için kullanıldı. Defol, bir daha da ayak basma buraya. Kolsuz Ahmet'in acayip bir örümceğe benzeyen gölgesi duvardan kayboldu. Aşağıda sokak kapısı açılıp kapandı. Usta hala odada, olduğu yerde dimdik duruyordu. Kapı yavaşça aralandı. İçeri Gülizar girdi. Ne oldu Nuri? Nur usta silkindi. Allah belasını versin dedi. Allah belasını versin şu Cemal hocanın. Hala onun tesiri altındayım. Hala güzel, cakalı laf işten önce geliyor bende. Herifin hafiye olduğunu hem anla hem sonra bunu herife söyle. Üstüne üstlük bir sürü de ukalaca lakırt et. Benim adam olacağım yok. Gülizar hiçbir şey anlamıyor fakat sormuyor da. Bu bizim Ahmet yok mu Gülizar? Buz gibi hafiye. Dilenciliği, hapse girdiği, belki uşaklığı da doğru fakat sonra dükkan açıp sattığı yalan. Gülizar korktu. Ahmet hafiye mi? Evet. Emin misin? Evet. Peki ne yapacaksın şimdi ona? Bilmem. Eşekliğimiz yüzünden kaçırdık elden. Sabah erkenden deniz kıyısında Ömer Stoyan amcayı buldu. Babasından aldığı talimatı harf harfine yerine getirip etrafına iyice baktıktan ve yeni doğan güneş aydınlığının tenhalığında hiç kimsenin olmadığını gördükten sonra Stoyan amcaya yanaştı. Bütün güçlük yanaşana kadardı. Ondan sonra 8 yaşında başı açık bir çocukla şapkalı bir adam deniz kenarından caddeye doğru çıkabilirlerdi. Stoyan'la Ömer yürüdüler. Ömer konuşuyor. Babam gelmedi, peşini bırakmıyorlar diyor. Senin de adresini öğrenmek istiyorlarmış Stoyan amca. Hani bir Ahmet varmış, Kolsuz Ahmet. O da hafiyeymiş. Ben sinemaya gittim Stoyan amca. Senin sinemaya gittin mi? Gittim. Ne olacak? Orada da bir hafiye var. Hırsızları kovalıyor. Babama da söyledim. Ahmet öyle hafiye değil dedi. Ahmet çok fena hafiyeymiş. Hırsızları değil bizi kovalıyormuş. Biz hafiyeden filan korkmayız değil mi Stoyan amca? Bulgar güldü. Korkmayız koca komitacı dedi. Korkmayız ama dikkatli olmak lazım. Sen geçenlerde Fenerbahçe'ye geldiğini, bana bohçaları getirdiğini, bugün buraya geleceğini kimseye söylemiyorsun değil mi? Ömer durdu. Stoyan'ın yüzüne sersert baktı. Hayır. Babam diyor ki insanın kafasını kesseler bile ağzından lakırdı çıkmamalı. Bugün nereye gittiğimi annem bile sorsa söylemem. Caddeye çıktılar. Bir küçük sütçü dükkanına gittiler. Ateşten henüz indirilmiş pencerenin ağzından beyaz süt kokusu tül gibi dumanlara karışarak dükkanın içine yayılıyor. Camlı bir dolapta yuvarlak francalalar, ay biçiminde çörekler var. Mermer tezgahta yoğurt kaseleri, kalın bardaklar. Ömer önüne konan sıcak süt bardağına ay biçiminde bir çöreğin ucunu batırıp ömründe ilk defa sütün, çünkü anasının memesinden emdiği sütün tadını hatırlamıyordu. Tadını tadarken dükkancıyla Stoyan amca bir şeyler konuştular. Sonra amca bir kase yoğurt alarak geldi Ömer'in yanına oturdu. Sordu. Sütün şekersiz mi Ömer? Daha şeker ister misin?
İsterim amca.
Ömer'in bardağına iki şeker daha koydular. Konuşmadan şapırtılar içinde Ömer sütünü, Stoyan amca yoğurdunu bitirdi. Kattılar. Dükkan sahibi amcaya bir tomar kağıt verdi. Amca kağıtları Ömer'e uzattı.
Bunları elinde sıkı tut,
Ömer dedi. Sait amcaya götüreceksin. Sait amcayı vapur iskelesinde bulursun. Benim gelemediğimi söylersin. Ona verirsin bu kağıtları.
Peki.
Stoyan amca düşündü, sonra birdenbire sordu. Ya yolda seni çevirirler de elindekileri almak isterlerse?
Vermem.
Stoyan amca güldü.
Nasıl vermezsin bre komitacı? Bir karış boyun var, zorla alırlar.
Ömer boynunu büktü. Stoyan amca. Hayır dedi. İsterlerse verirsin. Ama bunları sana kim verdi derlerse?
Kimse vermedi, yolda buldum derim.
Bravo bre. Yolda buldum, uçurtma yapmak için aldım dersin. Ama ya alıp götürürlerse, döverlerse?
Ben de onları döverim.
Hani döversin de baban kim, anan kim derlerse?
Söylemem.
Söylemem olur mu? Ömer yine boynunu büktü. Yine Stoyan amca yardım etti. At bir isim. Hasan de. Hem kim senden şüphelenecek? Ne yapalım? Bunların Sait amcaya bugün verilmesi lazım. Hadi komutacı, göreyim seni.
Ömer merakla sordu.
Bu kağıttan ne olacak? Stoyan amca boş bulundu. Büyük bir ciddiyetle izahat verdi. Duvarlara yapıştırılacak. Yarın yapıştırılması lazım. Sabahleyin erkenden, kimse görmeden. Onları zirtoda zirto yapacağız yine. Stoyan amca bu zirtoda zirtoyu öyle sevinçti, öyle iştahlı söylemişti ki Ömer kağıtları Sait amcaya vermeden önce 3 tanesini sakladı. Kendisinin de bu zirtoda zirto işinde payı olmasını istiyor.